TeknoSeyir'in haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben spikeriniz Murat Gamsız. Sol köşede Levent Pekcan, sağ köşede Özkan Erden. Bu haftanın olaylarını değerlendireceğiz. 9-15 Mayıs arasını. Konularımızın üzerinden şöyle bir geçelim. Türkiye gündemi ve dünya gündemi diye ayırdık yine. Türkiye'de BTK'nın açıklamaları devam etti. Hala açıklıyorlar. Hala anlamıyoruz. Çin'de de 4 profil yokmuş, 2 profil varmış açıklaması geldi. 15 Mayıs'ta bir yürüyüş var internet özgürlüğü için. Bunu konuşacağız. Dünya gündemine bakalım. YouTube video kiralama işine giriyor. PSN hala açılmadı. Ayrıca Sony hackerları yakalamak için de ödül koyacağını açıkladı. Linux 20 yaşına bastı. Google'da müzik servisi işine giriyor. Ayrıca Google Chromebook'u da ele alacağız. Symantec Facebook şifrenizi değiştirin diye bir açıklama yaptı. Hemen arkasından Facebook gerek yok dedi. PC Mark 7 çıktı. Skype satıldı. Facebook Google'ı karalamak için PR ajansı tutmuş. 2010'da yazılım hırsızlığının Türkiye'ye maliyeti konuşacağız. Ne kadar olmuş? Korsan kullanım oranı ne olmuş? Ona bakacağız. Bu haftaki lansmanlar, 3 tane lansmanımız vardı. HTC Vodafone işbirliği vardı. Packard Bell yeni ürünleriyle Türkiye'ye geldi. Western Digital toplantısı vardı. Özkan oraya gitti. Oyun bölümünde de haftanın indirimlerine bakacağız. Genelde durum bu. Şimdi ilk olarak Türkiye gündeminden başlayalım. 4 profil işi yalan oldu. BTK'nın yeni açıklamasıyla birlikte. Şimdi ne oldu? Neydi ne oldu?
Tamam, bu hafta boyunca açıklamalar yaptılar. Yani Tayfun Acarer, değil mi?
Evet,
yanlış
evet.
Söylemiyorum ismini. İşte bu beyefendi defalarca basın toplantısı yaptı. Hatta bu toplantıların da bir yandan skandal oldu. Çünkü hani devamlı basın toplantıları düzenliyorlar ama hani bir kısım medyayı çağırıyorlar. Neye göre, kime göre çağırdıkları, davet ettikleri basınları hangi kriterlere göre davet ettikleri belli değil.
Sevdikleri kısma göre.
Yani hatta şey eleştirileri var. Yani bazı işte katılan gazetecilerin hani hiçbir soru sormadığı, sadece paket olarak verilen bilgileri aktardığı eleştiriliyor. İşte her yaptıkları toplantıda başka bir çelişkili bilgi veriyorlar. İşte en sonunda bir bu Yeni Şafak'ın haberi. 4 profil değil. Hani 4 profil var demişlerdi. Neydi? Standart, aile,
çocuk.
Çocuk, yurt içi.
Evet.
Şimdi şeymiş. 2 profil varmış. Bir hani güvenli ve güvensiz.
Evet.
O güvenlinin de alt kategorileri varmış işte çocuk, aile falan diye. Yani yine çelişkili açıklamalar. Bu arada yine şey geçen gün işte hani şimdi Tayfun Acarer devamlı konuşuyor. Ama hani tabii ki bu yapılan uygulamalar keyfi uygulamalar olduğu için hani bir yasal dayanağı olmadığı için ya da hani bir ön hazırlığı olmadığı için ağzına geleni konuşuyor. Geçen gün de şey demiş işte Anadolu'da dindar insanlar, internet hani bir pislik yuvası ya, Anadolu'da nice dindar insanlar varmış, bu internetin rezilliğinden ötürü bilgisayar almıyorlarmış ya da işte çocuklarını internete bağlatmıyorlarmış. İşte bu profiller falan bu sorunu çözecekmiş. Aynı zamanda şeyden bahsetmiş. Hani bu arada yeni bir yasak dalgası falan olabilir. Çocuklar bu online oyunlara takılıyor. Saatler boyunca başından kalkmıyor falan gibi laflar etmiş. Hani bir oyunculara da bir sürpriz gelir mi yani, bir sürpriz hazır olsunlar. Gerçi tabii o konuda birazcık hakikaten şey var. Özellikle şu internet kafelerde oynanan bu Metin 2, Night Online falan. Evet. O oyunlar hakikaten biraz sabıkalı. Hani çok küçük çocuklar oynuyor. Harçlıklarını yatırıyor. Çünkü işte bu malum hani oyunla kalmıyor ki artık. Hani parayla karakter alıyorsun, parayla item alıyorsun falan ya. Oyunların hepsi free to play diye pazarlanıyor. Ama hiçbiri free falan değil.
Doğru.
Başarılı olmak için hepsine çatır çatır para harcaman lazım.
Bir de aslında kafelere gitmek için belli bir yaşın altında gitmek yasak. Ama kimse uygulamıyor.
Gidiyor. Ya ben bu açıklamalarda bu tipin şuna takıldım. Şimdi bu açıklamayı yaptılar. Dediler ki işte 4 profil işi yok. İşte 2 profil geliyor. Standart üyelikte bir şey olmayacak. Bir şey değişmeyecek vesaire. Sonra birkaç site açıklama yaptı. 22 Ağustos olayını abarttı medya.
Evet.
Ben şunu sormak istiyorum bu yazan arkadaşlara. Siz çok güzel oturun kuzu kuzu. Bu insanlar bağırmasaydı.
Yani bir şey olacak.
Ayaklanmasaydı. Acaba ne olacaktı? Bunu kestirebiliyorlar mı?
Yani.
Yani bu iş hep sehven açıklamalarla bu noktaya geldi. Yok o siteyi biz kapatmayacaktık sehven aldı. Yok o açıklama sehven yani. Gibi. Zaten başından beri fiyasko olan bir durumda, bir açıklamalar silsilesinde kalkıp da en son Acar'ın açıklamasını baz alıp 22 Ağustos'ta bir şey olmayacak kafanıza takmayın gibi açıklamalar yapmak çok komik.
Ya onun işte Özkan, hani insan söylemek istemiyor ama söylemek zorunda. İşte o basın toplantılarına çağrılmanın yolu bundan geçiyor. Bu arkadaşlar buna oynuyorlar işte.
Evet.
Yani yaptıkları bu. 22 Ağustos'ta hiçbir sınırlama olmayacak. Hadi canım, yani bunu yazan adam maksatlı. İşte hani maksatlı yayın yapıyorlar diyor ya. Hani bize diyorlar hani maksatlı yayın yapıyor. Aslında maksatlı bu işte.
Evet.
Yani ne 22. Bunu yazan arkadaş kendi sitesinin beyaz listede olacağından emin demek ki. Bir yerden haberini almış. Tuzu kuru. Evet. Sallıyor şimdi.
Şimdi bunu yazan yerlerde tabii 15 Mayıs'ta internette özgürlük için yürüyüşün duyurusunda yapmamış.
Yok canım.
Oluyorlar. Yani çok bağlantılı çünkü birbiriyle bu.
Özkan, bazı biz hani bazı sırrı laflar ettik. Bazı siteler sırf şeyi yazdı. Hep BTK'nın söylediklerini yazdı. Evet. En başında. Hiç bu böyle bir konuyu, dünya yıkılıyor dışarıda. Hiç böyle bir şey yokmuş gibi yayınına devam edenler de var.
Ya bu olay şeye benziyor. Zamanında dünyada pirinçle ilgili bir sıkıntı olmuştu. Üretimle ilgili çok ciddi sıkıntı. Pirinç fiyatları inanılmaz yukarı çıkmıştı. Bizim de bakanlardan bir tanesi. Ya pirinç sonra biz bir konteyner pirinç aldık. Karadeniz'de gemi bekliyor açıklamasına benziyor. Yani ya bir ay sonra bitecek o pirinç. Sonra?
Yani işte. Ya tabii şunu da söyleyelim. Yani şimdi bir arkadaşımız, arkadaş ya da dinleyicilerimizden birisi de şunu diyebilir. Kardeşim, adam istediği gibi yayın yapar. Sen ne karışıyorsun? Doğru. Ama biz hani niye böyle öfkeleniyoruz? Ya hepimiz aynı gemideyiz. Hani gemi su alıyor. Ya yani bu çok ciddi bir durum. Hani gemi su alıyor, batacağız. Hani buradayken bile hani ben ilgilenmiyorum suyla sabunla. Ben balıkçılıkla ilgileniyorum diye konuşamazsın yani. Dibe gidiyoruz artık ortada. Tamam, adam yayın yapmak zorunda değil bu konuda. Yapmazsa yapmaz ama akıl, mantık, sağduyu yayın yapmayı gerektiriyor.
Evet.
Bir daha önce bahsetmediğimiz bir şey var. Bu paketler 3G bağlantılarda da geçerliymiş.
Hmm.
Yani 3G'yi kullanırım, paçayı yırtayım demek yok. Orası da yine fitrelenecek. Diğer bir konu şu DNS olayı. Yani en büyük açıklama, yani en büyük kıyamet oradan kopuyor. DNS'ler yasaklanacak mı? Çünkü herhangi bir yasa delinme noktası orasıydı.
Evet.
Bizim için. İlk başta yani biz ne dedik? DNS'ler yasaklanacak diyorduk. Neye dayanarak? Maddede açıkça yazıyor. Şimdi şöyle bir yine kelime oyunlarıyla devam ediyor. İşte yasaklı sitelere girenlere herhangi bir işlem uygulanmayacak.
Evet.
Ama o değil zaten. Başından beri o uygulanmayacaktı. Biz istediğimiz kadar DNS'i değiştirebiliriz. Kimse gelip karışamaz zaten.
Evet.
Ama olayın yasaklandığı yer servis sağlayıcıları. Evet. Biz değiliz. Kullanıcılar değil.
Evet.
O madde orada hala duruyor.
Tabii ki.
Servis sağlayıcıdan bu yasaklandığı anda biz zaten istediğimiz kadar DNS değiştirelim. Hiçbir etkisi olmayacak. Oraya hiç dokunulmuyor. Sadece deniyor ki ya hiç kimseye, herkese DNS değiştirebilecek. Tabii. Hiçbir yasal bir şey uygulamıyor. Zaten yoktu.
Yani mesela şöyle bir delikanlılık BTK'dan bekleyemiyoruz. Şey yapacağım, filtre paketlerini koyacağım ama yasakladığım işte 30 bin ya da 60 bin, devletin söylediği 30 bin, sivillerin söylediği 60 bin siteyi de açacağım. Hani standart pakette full açacağım, filtreli de kapatacağım. Hani bu kadar
madem halk bundan şikayetçi, güvenli paketi zaten seçer onlar.
Yani işte böyle bir hareket ya. Ya bir yandan yasaklamalar, site kapatmalar devam edecek. Bir yandan filtre gelecek. Kara listeler, ak listeler dolaşıyor. Ben şey başlatacağım önümüzdeki haftalarda. Mesela Dark Adver bakalım çocuk filtresinde olacak mı, olmayacak mı? Haydi iddia.
Dark ve Hard zor
abi. Evet. Zaten şeyler, Dark Adver'i internet kafelerden yasaklamışlardı bir ara zararlı içerik diye. Ne sunuyorsak. Ben dediğim gibi merak ediyorum. Tekno Seyir de tabii okka altına gidebilir.
Vallahi ben bakalım. Askerdeyken internet kafeden tekno fiyata giremiyordum. Yasak filtrelerine takılmış oradaki programda.
Şeye ne diyorsunuz? 15 Mayıs'taki yürüyüşe ne diyorsunuz? Ben Facebook'tan sayfaya bakıyorum. Şu anda 600 bin kişi yaklaşık katılacak demiş. Ama bu 600 binin ben 500 bininin Facebook şövalyesi olup evet katılacağım dediğini düşünüyorum.
Valla şey olayı güzel oldu. İlk bu konular çıktığında hani biz teknoseyirde de eleştirdik. Hani çünkü her Facebook'ta event başlatabilen bir yürüyüş bir şey başlatmıştı. 6-7 tane yürüyüş söz konusuydu. Yani o birazcık komik bir durumdu. Fakat hani 15 Mayıs üzerinde karar verildi. O fikir birliğine varıldı. Bu iyi bir şey. Çünkü hani bir sürü küçük organizasyonla bir yere varılmaz. Valla hani...
Ve birçok şehirde yapılıyor bu.
Yani ben açıkçası hani 100 bin kişinin falan toplanacağını sanmıyorum. Birkaç bin toplanırsa mutlu olacağım. Valla hani güzel bir şey olacak. İnşallah şey olmaz. Çünkü hani bu kadar çok genci bir araya getirdin mi hani muhakkak araya sızanlar oluyor. Slogan atmaya kalkanlar falan oluyor. Yani bu tür şeylere dikkat etmeleri lazım. Ki bence hani fırsat vermeyeceklerdir. İnşallah hani amaçlarını güzel dilek hani büyük olasılıkla bazı kesim medya bunu da işte pornocular yürüdü falan gibi yayınlayacaktır. Çünkü hani bütün bu konuştuğumuz bu kadar şeyi hani tek pornoyla silip atanlar var ya. Evet. Hani bizim tek derdimiz pornosilere girmekmiş gibi. Onu da öyle işte pornocular ahlaksızlar İstiklal Caddesi'ni bastı falan diye yayınlayacaklardır herhalde. Bakalım. Benim tek hani beklentim inşallah şey olmaz. Yani bütün yürüyüş hani sözlük yürüyüşü haline gelmez. Çünkü şöyle bir durum var. Ya şimdi Okan Bayülgen çıkıyor hani bu internet yasakları falan eleştiriyor. Ya ekşi sözlükten başka hiçbir şey umurunda değil. Sadece sözlük konuşuyor. Bütün vizyonu o. Çünkü sözlükten besleniyor. Yani Okan Bayülgen'in geçim kaynağı haline gelmiş durumda bu sözlükler. Yani inşallah bu yürüyüş falan da hani sözlükler çok fazla bastırıp da bir sözlük etkinliği haline getirilmez. Bakalım. Hani ben katılsın insanlar. Hava da güzel olacak inşallah.
Şimdi Facebook diyorsunuz. Bu arada Başbakan'ın da bir açıklaması var Facebook'la ilgili. Facebook çirkin bir teknolojiymiş. Her türlü ahlaksızlık yapılabilirmiş buradan. Çirkin ve berbatmış. Şimdi kişisel olarak böyle düşünmesinde en ufak bir sıkıntı yok. Yani. Ama tabii Başbakan olduğu zaman şimdi ben şeyden endişelenirim böyle bir durumda. Biliyorsun bizim ülkede kraldan çok kralcılar vardır.
Evet.
Şimdi sırf başbakanın hoş gözükmek için yarın bugün Facebook küt diye kapatılabilir.
Dur bakalım. Yani
bunu yakından takip edelim. Yani bu olayı çıkış noktası da çünkü şey başbakanın işte herkes istediği isimle profil açıp istediğini söyleyebilir, yapabilir gibi. Bu zaten internette yıllardır
var olan
icandan
şey.
Beri var olan bir şey. Web sitesi açıp yapabilirsin.
GeoCities'den beri var olan bir şey.
Yani bir sürü domain var. co.za.nl bilmem ne falan. Üç şeydi.
Ama bunu başbakana söyleyecek bir danışman yok mu? Yani bu olayın Facebook olmadı. Yani burada kendisinin bu konudan bir haber olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Ya şimdi şöyle zaten bu YouTube yasağından beri aslında bakarsan... devlet içerisindeki kurumlar da olaylardan bir haber.
Tabii.
Ya biz YouTube'a giriyoruz siz nasıl giremiyorsunuz gibi açıklamaları da
evet.
Düşünürsen yani buradaki aslında olay işte BTK ya da TİB'in yapmaya çalıştığı olay ya da yasaklar vesaire hükümetin sanki böyle hiç bilmiyormuş tamamen bağımsız bir şeymiş gibi gidiyormuş gibi yani çok çok alakasızlar günlerden.
Peki şey nasıl? Şimdi Facebook falan tabii aynı zamanda hani seçim geliyor. Hani sosyal işte ağ diyorlar, sosyal medya diyorlar. Pek ama partiler uyanamadı galiba bu olaya.
Yok yani zaten düzgün Türkiye siyasetinde kullanabilen Melih Gökçek var Twitter'ını yoğun kullanan.
Değil mi?
Onun haricinde de yok neredeyse. İşte Abdullah Gül yoğun kullanıyor.
Evet. Evet.
Ben Abdullah Gül'ü takip ediyorum tweetlerini. Enteresan mesajlar gönderiyor yani takip etmeye değer.
Ya şeyi de kaçırıyorlar aslında. Ya şimdi bak mesela hani bu internet yasakları falan işte hükümet bu kadar deli gibi eleştiriliyor. Muhalefetin bu konuda tek bir ettiği kelime var mı?
Yok.
Yok. Hani adam açık açık deseler ya biz iktidara geldiğimizde interneti baştan düzenleyeceğiz.
Tabii tabii.
Böyle bir şey yok. Hani onlar da duvara bakıyor zaten yani.
Ya benim anladığım bu teknoloji olaylarında hükümetler, partiler... Olaydan çok uzak. Onlar daha basit,
tabii,
daha
canım, tabii,
böyle şey, yani bizim gündemimiz olmayan şeylerle ilgileniyorlar.
Yani ben hep şöyle diyorum, yani işte bu internet yasaklarını falan çıkartıyorlar da, hani ben bu adamlar için hep şunu kullanıyorum, yani daktiloyla bilgisayarı ayırt edebiliyorlar mı merak ediyorum. Hani internet bilgisayar okur yazarı, internet okur yazarı bildiğimiz hani 3-4 tane milletvekili var işte. Bir Emirhan Halıcı.
Emrah.
Malum o bilgisayarcıdır. Tabii. Eskiden beri.
iPad'ini de çok kullanıyor.
İşte Osman Coşkunoğlu var yine CHP'de. Hani o da bilgisayar okur yazarı bir adam. Bir milletvekili. Onun dışında hani çok fazla da öyle teknoloji sever tanımıyoruz. Dolayısıyla hani eski kafayla gelip de bu kurumların başına geçenler de işte böyle kafa göz yarıyor.
Evet.
Dünya gündemine geçelim biraz da. Şimdi YouTube video kiralayacakmış.
Yani bu film.
Evet.
Bence YouTube'un yasaklanması için ikinci bir hamle olabilir. Yani neden derseniz ben hep biraz şey yaklaşıyorum bu olaylara. İşte YouTube kapatıldığında işte herkes işte Atatürk videoları, işte açıklamalar onlardı.
Evet.
Fakat YouTube açıldığı gün, hatta YouTube kapatıldığında şunu gördük. Bizim yurt dışı çıkışlarımız iyileşti YouTube
evet.
kapatıldığında.
Ben çok memnunum.
YouTube açıldı ve biz artık internete rahat gezinememeye başladık.
Evet.
Şimdi Telekom dikkat edersek hep böyle nerede bir şey var oraya giriyor. TT.net müzik evet. açıldı. Haberler çıktı. İnternetten müzik indiren eve baskın yapıldı. Evet, hapsatıldı. Evet, evet. Böyle korkutucu evet. haberler.
Hayatı mesela. Kaydı falan. İşte güçten
zaten. TV bu olayı.
Öldü.
TV bu olayı mesela TV yine bu. Oraya evet. girmeye çalışılan bir alan.
Evet.
Yani Türk YouTube televizyonlara entegre artık. Her 2010 modelden sonra 2011-2009'a da sayabiliriz. YouTube için entegre olarak geliyor.
Evet.
Bu eğer iş televizyona girerse YouTube oradan bir şey yapabilir. Dünya çapında. Türkiye'de bilemiyorum yani ne olur ne biter. Biraz Netflix'i gözüne kestirmiş gibi diye düşünüyorum ben.
Yani Netflix Amerika'da çok güçlü bu film kiralama online olarak işinde. Ama YouTube'da tabii dev bir altyapı. Band genişliği falan sorunu sıfır. Kendini ispat etmiş bir marka. Bakalım hani filmler HD olacaktır herhalde.
Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Ofiste şu anda 10 megabit bağlantı var. Bugün biz 720p bir video izleyelim. Yani 1280'e 720 çözünürlüğünde evet. izleyemedik 10 megabit. Demek ki SuperOnline yeni çıkardığı 1 gigabitlik bağlantıyı alırsak 999 evet. TL'ye o zaman belki izleyebileceğiz.
Yani, ki normalde mesela Xbox'ta Netflix var. Hı hı. Türkiye'den izleyemiyorsun ama Amerika'dan izleyebiliyorsun. Yanılmıyorsam 5 megabit ya da 4 megabit diyor hani şart HD video izlemek için. Ama hani Türkiye'den deneyemedik şimdiye kadar hiç. Bakalım. Ha, tabii şu var. Yakında şimdi bu TV Bu'yla falan film bu hizmete hani film kiralama işine TT.net kesin el atacaktır.
Evet. Kesin rakip olacaklar.
Benim orada merak ettiğim ondan önce şu. Şimdi bir dizi sitesi diye bir kavram oluştu. Bir sürü site var. Deli gibi içerikleri var.
Deli gibi
izleyiciler var. Evet, yerli ve yabancı olarak her diziyi izleyebiliyorsun. Ben bu TV bu'dan sonra bunlara bir el atacaklarını tahmin ediyorum.
Ya ben el atılmasını istiyorum bu tür sitelere yasa dışı olan. Ya uğraşacaklarına, yani. Milletin ifade özgürlüğüyle uğraşsınlar bu sitelerle. Yani.
Sonuçta çok rahat çalışıyorlar.
Çok rahat.
Reklam alıyorlar.
Ajanslar da. Reklam aldıkları firmalar da. Yani
değil mi?
Nivea, bize vermiyor. Lenovo vesaire bilmem gibi.
Hani Lenovo bize reklam vermiyor, oraya veriyor. Nasıl olacak bu iş? Yapılan işin şey konusu çok belirsiz. Yasallığı çok belirsiz. Ben hani TV bu bilgisayardaki TV bu başladığından beri IP bazlı TV bu başladığından beri bu sitelere bir hamle yapacaklarını bekliyorum ama daha henüz olmadı.
Evet.
Şimdi diğer konuya geçelim o zaman. PlayStation Network hala kapalı.
Çalışmıyor.
Evet.
3 Mayıs'ta aktif edecekler diyor.
20 Nisan'dan neredeyse yani 20 Nisan işte
bir ayı devireceğiz.
Bir ayı devireceğiz çok yakında.
Forumlardaki tepkiler nasıl?
Ya insanlar öfkeli artık şeye başladı. Hani PlayStation sahipleri haklı şekilde çok gergin. Xbox sahipleri tahmin edeceğiniz gibi onlara sataşıyor.
Tabii.
Hani arada bir ezeli rekabet var ya. Onlara sataşıyor hafiften ama şey başladı tabii. Hani hafiften samimi şakalaşmalar falan artık hırlaşmaya başladı. Çünkü gergin tabii insanlar. Bir sürü yeni oyun demoları falan çıkıyor. Hiçbirini çekemiyorlar. Adam para vermiş kimisi Plus üyesi olmuş, kullanamıyor. Hadi Sony artık şu işi halledin yani.
Evet, bu olacak. Hatta...
Artık sizinle söyleyecek bir şeyimiz kalmadı.
Yani yani, yani işte şey ödül koymuşlar.
Evet, ödül koymayı düşünüyorlar şey için. Hmm. Hackerları yakalamak için.
Bence şeyi arttıracaklardır yalnız. Hani bazı hediyeler
kesin
dediler ya. Hani birkaç oyun bilmem ne. Bence o kesmez. Hediye paketi artacak. Daha zengin. Zaten artsın çünkü şey falan var bu sefer de hani. İşte 4 oyun arasından ikisini vereceğiz. Ya o 4 oyunda varsa adamdan olacak.
Tabii. Evet.
Yani öyle şey olmaz. Sony'nin o paketi kesin zenginleştirmesi evet, lazım.
Kesinlikle.
İkisin de öyle olacak bence.
Linux 20 yaşına basmış.
Ya iyi ki doğdum diyoruz Linux'a.
Evet.
Sunucu 20... tarafında ve bazı masaüstü tarafında kullanıcılar olarak gelişimde
sen ne kadar zamandır kullanıyorsun? Evet.
Ya biz sunucuda zaten uzun zamandır kullanıyoruz da ben kendi kişisel sistemimde bir dönem kullandım. Daha sonra yazılımlarımdan dolayı Windows ve Mac kullanıcısı oldum. Fakat aile içerisinde, aile bireylerine yoğun bir şekilde Linux kullandıran bir insanım şu anda. Benim Linux'a ilk tanışmam 98 senesinde oldu, özür dilerim.
Red Hat mı?
Slackware'da.
Slackware.
3 küsür sürümü çıkmıştı. Kuramamıştım yani açık konuşmak gerekirse. O zamanlar çok sıkıntılıydı. Hatta korktum da o zaman yani lan bunu kuramayacağız. Bilgileri falan uçurmuştum çünkü. Liste bilgiler falan vesaire kalmış. Şu anki gibi kolay değildi. Fakat şimdi artık 2011 yılına geliyoruz. Ubuntu'nun yeni sürümüyle beraber, yeni sürümleriyle beraber çok şey olduğunu görüyorum. Yani acemi kullanıcı için kullanılabilir rahat bir sistem olduğunu görüyorum. Ama tabii alıp başını yürüyen son kullanıcılar sadece Ubuntu artık.
İşte bizde bir bize özel Pardus var.
Evet.
Hani bayağı bir kendine ait bir şeyi tutuyor. Hani bir kullanım payını. Ya, Ubuntu yürüdü gitti.
Evet.
Ama tabii Ubuntu'nun farkı biliyorsun. Hani Ubuntu mesela Debian çok şey bir proje. Hani gönüllü bir proje. Ama Ubuntu işte bu işe bir firma şeyi getirdi. Ciddiyeti getirdi. İyi oldu. Yani bir
bu da şunu gösterdi aslında. Yani gerçekten açık kaynağı bir de arkadan bir de firma ittirmesiyle olduğu zaman çok farklı noktalara geldiğini göstermiş
tabii,
oldu.
Tabii tabii. Çünkü Ubuntu şu var. Ubuntu mesela marketing de yapıyor. Para harcıyor.
Çok iyi yapıyor.
Tanıtmak için. Bu işi şimdiye kadar hani ne Linux sürümleri gördük, ne Debian'lar, işte Slackware'ler, başka neler vardı bir ara Mandrake. Hepsi bir ara şey oldu. Mesela bir ara Mandrake çok iyiydi. Biz evet. PC Extra'da Mandrake sayıları yapıyorduk. O zamanlar hani o zamanın Ubuntu'su Mandrake'ydi. Ne oldu? İşte o Mandriva mı ne oldu en sonunda?
Evet.
Karıştı gitti. İşte Debian hiçbir zaman öyle yıldız olmadı. O hep
CentOS
sunucu. Ha, öyle bir şeyler vardı. Gentoo diye bir şey var galiba.
Fedora.
Gentoo's mu ne var? İşte Red Hat. Fedora. Var oğlu var.
Şimdi ben listeyi açtım da burada
sayısızdır.
Slux hemen aklına gelen işte Ubuntu, Kubuntu, Zubuntu, Edubuntu, Gobuntu gibi Ubuntu'larımız kalesi var.
Şeyler var. Ben onlara bayılıyorum. Damn Small Linux mu?
Evet.
DSL
evet.
Şey için tek disket.
Bu Splash Tab olayı var mesela. Yani. Orada Linux tabanlı. Arch Linux'lar evet. Vardı.
İyi ki hani Linux iyi ki doğmuş işte. Yani böyle bir sürü şey var. Knopix var. Önemli bir yardımcı bilgisayar servisi yapıyorsan hani sorun gideriyorsan ben her zaman alet kutumda bir Knopix diski taşıyorum. İşte şey bizim Pardus var. İyi iş yapıyor kendi çapında. Ne güzel.
Ben size ilk çıkan Linux dağıtımlarını söyleyeyim. Bir taraftan Wikipedia ona bakıyorum. İlk çıkan Slackware yanlış görmediysem. Dağıtımlardan. Arkasından SUSE geliyor.
Doğru. SUSE vardı.
O SUSE geliyor. SUSE daha sonra Novell tarafından satın alındı. Eskilerden bakacağım Debian. Debian'la Slackware en eskisi 93 evet. Yılında çıkmışlar. Ve Debian aslına baktığımız zaman bugün Ubuntu diyoruz ama Ubuntu'nun temeli kökü Debian'a dayanmakta. İşte Deb paketlerini, Debian evet. Paketlerini okuyan dağıtım. Lan nice 20'li yaşlara.
Yani iyi ki var.
Sonraki haberimize geçelim. Google müzik servisi açtı.
Biz, beta.
Evet. Şu an sadece Amerika'da olduğu için bizden faydalanamıyoruz ama sırayla gelecektir. diğer ülkelere de.
Ama bu MP3 satma servisi değil değil mi?
Stream ediyorsun.
Ha, cloud müzik cloud, servisi. Evet. Hmm. Yani dosyalara sahip olamıyorsun ama yok, senin bir sanal arşivin oluyor. Her yerden erişiyorsun. Her
yer Amazon'un daha önce anlatmıştık, bulut servisi var. Evet. Kendi aslında kütüphaneni taşımak için sunduğu Google'ın hizmeti. Yanlış şey yapmıyorsam. Ve bunu da ne yapıyorlar? İşte Google Android'le gümbür gümbür geliyor. Telefonlara, tabletlere bu uygulamasıyla beraber gelecek.
Yani.
Bir de yani, galiba Android telefonlarda yani bir kere stream ettikten sonra tekrar tekrar stream etmiyorsun.
Tabii tabii, peşliyor.
Tabii, evet, tabii.
Şimdi olayın gidişatını çok iyi gösteriyor. Yani bugün ufak ufak, yani çok bant genişliği gerektirmeyen şeyler, evet, buluta gidiyor. Yarın öbür gün filmler gidecek, yarın öbür gün uygulamalar gidecek. Evet. Bir daha hiç bilgisayarda program kullanmayacağımız günlere doğru gidiyoruz. Evet. Bu korsanın da kesin çözümü bu.
Tabii, tabii, bu otomatikman çözüyor.
Ha, müzikte ya şöyle bir şey var. Duyabildiğin ve görebildiğin gözünle hiçbir şeyi tamamen koruyamıyorsun.
Tabii.
Bugün yasal olarak satılan, bilmiyorum biliyor musunuz? Bu streamleri kaydeden programlar var.
Hmm.
Gayet de yasallar. Yani adamlar 20-30 dolara bu yazılımları satıyorlar.
Tamam.
Dinlerken kaydediyor. Yani onun önüne hiçbir şekilde geçemiyorsun. Ama
tabii ki, tabii ki.
Bu şöyle bir şey de geliyor. Bu servislerle birlikte iş ucuzlayacak. Yani sen yani ufacık bir paraya binlerce belki şarkıya erişeceksin.
Doğru.
Ve hiç uğraşman gerekmeyecek. Yani o 30 dolarlık yazılım bile çok pahalı kalacak.
Tabii tabii.
Bu işleri ucuzlatacak yani cloud computing.
Bir de şey, şu ana kadar hani bu iTunes benzerleri, müzik servislerinin hepsi işte birçok yönden eleştirildi, DRM falan, ama bazı bir de işte müzik meraklıları bitrate'i beğenmiyordu.
Evet.
Hani kayıpsız müzik servisi isteyen bir küçük de olsa bir küme var, bir grup var. Hani birazcık da bu şeye oynarlarsa, dosyaların kalitesine oynarlarsa, şeye girerlerse, hani ben nasıl bir şey hayal ediyorum biliyor musun? Mesela hani bir müzik grubunun bulut üzerinden işte albümünü değil, hani bütün külliyatını ya satın alıyorsun.
Evet.
Şeyle birlikte, fotoğraflar, ansiklopedik evet, bilgiyle birlikte. Yani işte Rolling Stones'un ansiklopedisini almış gibi bir şey oluyorsun müzikleriyle birlikte. Hani böyle ek değerler katarlarsa, çünkü şu anda mesela bu online aldığımız müziklerde şöyle bir şu noktadan eksideyiz. CD'nin ya da albüm kapağı diye bir şey var. Bu hani bu bütün dünyada hani albüm kapağı çok önemli bir şeydir. Biz albüm kapağı denen güzellikten mahrum kalıyoruz. Onun içindeki notlardan mahrum kalıyoruz. Yani biz zamanında işte internetin falan olmadığı, bilgiye aç olduğumuz dönemde o bilgileri satır satır okurduk yani.
Tabii.
Ne halt yazıyor diye.
Doğru.
Onları yani şu anda kimse bilmiyor. İşte bunlar da bir şekilde eklenirse online müziğe, sunulan değer artarsa daha hani değişik açılımlarını göreceğiz.
Ki çok da basit şeyler yani bunların
tabii,
eklenmesi.
Tabii, tabii, tabii.
Orada başka bir şey daha var. Bitrate dedin ya.
Hı.
Şimdi olay sırf bitrate değil. Daha bunun oynanabilecek ince ince bir sürü anahtarı var.
Tabii tabii tabii.
Yani eğer bu bitrate olayı değil de toplam kalite olayını oynarlarsa, evinde CD'sini çevirip internette paylaşmış bir adamdan aynı bitrate değerine çok daha kaliteli ses hizmeti verebilirler.
Tabii ki, tabii ki.
İş oraya gidiyor. CD öldü, artık MP3'ün de ölüşüne sahne oluyoruz aslında ufak ufak böyle giderse.
Yani.
Çünkü bütün aletler internete artık sürekli bağlanacak.
Evet.
Kimse artık MP3 çalar kullanmıyor. Herkes telefondan dinliyor. Telefon 3G ile internete hızlı bağlı.
Doğru.
Yakında yani bu MP3 de ölecek.
Ama bu uygulamaların hepsi Türkiye'ye geldiğinde kota diye bir
tabii
kavrama takılıyor. 4 megabayt kota var. 4 GB kota var. Hatta Super Online'ın bu 20 megabit falan paketinde 1 GB kota varmış.
Allah Allah.
Geçen hafta öyle bir şeyler konuşuldu falan, detayını çok takip etmedim. Hani böyle komik kotalarla bunları bulutun hiçbir şeyi de olmaz tabii.
20 megabitin evet 1 GB kotalı fiyatı 20 lira.
20 lira.
2 GB kota olursa 24 lira. 4 GB kutu olursa 34, limitsiz olursa 69.
Oh.
3 katı. Yani şey, 3 katı. Ferrari alıyorsun 300 milyara, gıcır gıcır işte 500 beygir bilmem ne, kapının önüne çekiyorsun. Ama 250 gramlık benzin deposu takılmış. gaza basıyorsun, köşeye basıyorsun, sokağın şeyinde bitiyor benzin.
Evet.
Köşesinde bitiyor. Tam olarak bu olay bu yani. Ne oldu? 50 metreyi süper konforlu ve hızlı gittin. Geri kalanını iterek devam edeceksin.
Şimdiki haberden ben bir şey anlamadım. Siz beni aydınlatın. Google Chromebook.
Evet.
Bu nedir?
Bu bir netbook diyebileceğimiz bir bilgisayar. 2 GB bellek. 12 inç. İşte Samsung ve Acer'la partner olmuş Google ama hep Samsung'unki daha çok ön planda tanıtılıyor. Chrome vardı ya Google'ın eskiden beri Chrome tamam. işletim sistemi. İşte Chrome işletim sistemini kullanıyor. Çok küçük bir depolama alanı var. Her şeyi buluttan kullanıyor işte.
Şimdi yani, benim anlamadığım şey şu. Bu aletin fiyatı 430 ve 500 dolar 3G'li 3G'siz.
Evet.
Bu kadar parayı verdikten sonra ben niye bunu alıyorum?
Ya onu lütfen Google yetkililerine sor. Çünkü haklısın. Hani gerçekten öyle.
Şimdi ben şey anlamadım. Bu şimdi konsept bana ilgi çekici geliyor. Yani gerçekten yakından bakıp incelemek isterim ama bu şey gibi oldu. İlk tablet konsepti nasıldı? Şimdi bu nasıl olacak? Ben kestiremiyorum. Şimdi birkaç deneyimlere falan baktım. Şimdi bunu kullanılmak için adam akıllı web tabanlı yani buluttan besleniyor. Ne yapıyorsunuz? Bulut deyince aklımıza aslında internet gelsin artık.
Evet, tabii ki.
Flickr, YouTube, ne bileyim Amazon, Vimeo hesaplarını eşleştiriyorsunuz işletim sistemine.
Evet.
İşte çektiğin fotoğrafları, yüklediğin şeyleri oraya yüklemek daha kolay hale evet, getiriyor evet. güya. Şimdi ama şimdi zaten biz bunu normal masaüstü Windows evet. yerimizde ya da Linux'ta zaten yapıyoruz rahat bir şekilde.
Şunu yapıyormuş. Hani mesela bu Google'ın aplikasyonlarını yani işte hani Microsoft Office'in karşılığı her şey Google'da var ya. Bunları işletim sistemi bazında hani şey yapıyor. Hani associate ediyorsun ya Windows'ta bağlıyorsun ya.
Evet.
Onu yapıyor. Dolayısıyla hani sen bir PDF dosyasına doc dosyasına tıkladın mı Google Docs'ta açılıyor doküman. Hani bütün Google'ın servisleri makineye tam gömülmüş.
Evet.
Zaten şey hani Google OS kullandığı için zaten buna hani bir yazılım kurma şansın da yok. Hani Google OS için yazılmış yani. Yazılımları kullanabiliyorsun. Her şeyi online kullanacaksın. Bu makinenin hani hayali bu.
Yani 3G'siz versiyon olması
anlamsız. Çok anlamsız. Aptalca hatta.
Ve yani şöyle bir şey var. Bizim gibi ülkelerde internetin halen kota açısından fakir evet. olan ülkelerde ben artık hız olarak şey olduğumuzu düşünmüyorum. İşte fiberine gelmesi. Hız olarak bir sıkıntımız bence yok.
Yani.
Ama yurt dışı çıkışı ve kota olarak ciddi sıkıntımız var. Bize bu ürün anlamsız Türkiye gibi.
Yani bu ürünün içinde Windows gibi bir şey yok.
Yok.
O zaman bu fiyatın çok çok daha düşük olması gerek ki bir cazibesi olsun.
Yani.
Şu anda hiçbir cazipliği yok. Çok daha komik bir şey var. Google bunu bu kiralanabilecekmiş de.
Kiralanıyor evet. 20 dolar.
20 dolar. Ben zaten şey. O kadar taksitle alırım ben bunu. Yani. Sahibi olurum.
Ya yani olay şeye benzemiş. Linux ilk netbooklarla geldiğinde biz şey demiştik. Linux işte ortalığı kasıp kavuracak, birbirine geçirecek. İşte pazardan pay kapacak. Windows'un pazar payı azalacak vesaire. Windows'un altta hemen XP'yi özelleştirdi. Netbookları hemen gömdü.
Evet.
Bir şansı kalmadı. Yani Google burada cep telefonlarında ve tabletlerde gösterdiği başarıyı gösterir mi? Ben çok şüpheliyim. Mesela karşısında Microsoft'un hakikaten %98-%97 gibi güçlü olduğu bir alan var.
Ya bir de şey var işte mesela Google bir yandan bunu destekliyor. Bir yandan tabletleri işte Android'le tabletleri destekliyor. Hatta Samsung'un şu 10.1 inç ekranlı tabletini Google böyle benimsemiş. Hani insanlara falan işte geçen haftaki Google toplantısına katılan programcılara hediye etmiş falan. Yani birazcık donanım tarafında Google'ın bir tutarsızlığı var gibi. Telefonu bir ara hani Nexus One çıkarttı. Sonra o telefona küstü. İşte satmamaya başladı falan filan. Hani yazılım ve internet alanındaki başarısına karşın hardware alanında bir böyle bir vizyonu yok gibi sanki Google'ın ya da hani bir yol haritası yok gibi bir şey.
Sonraki haberimize geçelim. Symantec, bunu yanlış mı telaffuz ediyorum bilmiyorum. Böyle Symantec deyince müşavirlik bürosu gibi oluyor. Facebook şifrenizi değiştirin diye bir açıklama yaptı. Sebebi de şuymuş. Facebook'un kullandığı altyapı bu üçüncü parti reklamcılara vesaire sağladığı altyapıdan içeri girilebiliyormuş. her şeyimizi alıp gidebiliyorlarmış. Böyle potansiyel varmış. Facebook'ta açıklama yaptı. Biz o sistemi artık kullanmıyoruz. Hı. Zaten yasal değil hiçbir şekilde. Hiçbir üçüncü parti buraya giremez. Girmesi yasal değil. Artı teknik olarak da giremezler. O platform artık yok diye açıklama yaptı hemen. Dolayısıyla hangisine inanacağız? Facebook'a tabii inanmak lazım ama yine de ben olsam şifremi değiştirirdim.
Çok bu basına yansıdı. Hemen haberler yapıldı işte şifrenizi değiştirin, şifrenizi değiştirin diye. Dinleyicilerimizin herhalde büyük bir kısmı şimdiden değiştirmiştir.
Yani.
Ben değiştirmedim şifremi falan.
Bu arada yani şey de enteresan taraf, Facebook'tan bu açıklama Türkçe geldi. Bir ajanstan geldi. Hmm. Yani Türkiye'de de çalışıyorlarmış. Hangi ajanstı buraya şimdi not
yok,
almıştım.
Yok, o gelen PR bülteni Art. O şeyle evet. ilgiliydi. İşte Facebook bir tane yurt dışında bir tane PR ajansı kiralıyor Google'u karalamak için. Gelen basın bülteni onunla ilgiliydi. Yok biz öyle o, bir şey yapmadık gibi.
Bu bülteni de öyle geldi.
Öyle mi?
Tabii. Bu böyle PC Mark 7. PC Mark bizim yıllardır kullandığımız test yazılımı. Evet. Bunun 7'si çıktı.
Evet.
Bizimkilerler kullanmamışlar.
Aslında PC Mark 7 değil de PC Mark for Windows yani, 7.
Evet.
Windows 7 için yeni sürüm.
Sen kullandın mı? Biz şurada daha kullanmadık.
Yok, daha dün geldi.
Evet.
Sanal olarak hani şifresi şeyi kullanmamız için gereken bilgiler. Fürçürmak çok iyi bir firma. Muhakkak test yazılımlarını piyasaya çıkmadan önce basına ulaştırıyor. Soru sorduğuna da yanıt alabiliyorsun. Hı-hı. Çok iyi. Ve hani gerçi nispeten de küçük bir firma olmasının etkisiyle yani direkt CEO'suyla sohbet ediyorsun, konuşuyorsun bir sorun oldu mu. O bakımdan çok başarılı. Yazılımlarını yolladılar. Daha bakamadık. Ama hani
herhalde kullanacağız yani.
Ya PC Mark ama biraz hepsi sakıntılıdır ya. Bir çalışır, bir çalışmaz, bir evet. yerde takılır. Bir
de şey yapar. Etmek lazım
sistemi. Bir sistem test zaten işte birkaç saat sürer, bırakırsın. Bir saat sonra takılır. Sen saç başlıyorsun. İşte inşallah bu sefer daha stabil.
Vallahi Emirhan'ın yolunacak saçı kalmadı. Yani. Denesin bize anlatsın.
Ya PC Mark türü uygulamalara çok ihtiyacımız var. Çünkü hani şu Babcon'un şey Sysmark'ı evet. kesinlikle iş görmüyor.
Görmüyor tabii.
Çok kurulumu sorunlu, çalıştırması sorunlu.
PC Mark'tan 10 kat sorunlu.
Yani tut şeyleri, sonuçları tutarsız. Yani devamlı idle olarak bekleyen bir yani, nasıl evet. şey anlamak mümkün değil. PC Mark biraz daha gerçekçi ve biraz daha modern diyeyim. Hani MP3 sıkıştırıyor, video edit ediyor kendi içinde falan filan. Bizim için önemli bir araç. Umarım şey olmaz. Hani bu PC Mark'ın bir sorunu da şeydir. Sistemde eski PC Mark sorunu varsa yenisi de saçma şey olur. Huysuzlanır falan bir şeyler olur. İnşallah güzel yapmışlardır. Yani güzel mi? Kesin güzel yapmışlardır.
Yani.
Bu akşam kurup deneyeceğiz inşallah.
Haftaya söyleriz.
Haftaya onu tanıtırız.
Şimdi Özkan senin az önce söylediğin şeyi buraya ekleyelim. Facebook Google'ı karalamak için PR ajansı tutmuş. Sen de mi bunun detayı?
Yani işte bir tane Amerikan ünlü Burson Marsteller adlı PR ajansıyla anlaşıyor. İşte ünlü gazetelerde Google hakkında olumsuz düşünceler söyleyecek haberler yayınlama üzere bir gizli görev anlaşması evet. yapıyor. Bu ortaya çıkıyor vesaire.
Bir de blog boyutu var olarak.
Evet. Facebook'un tabi arkasından şey diyor yani böyle bir şey yok diyor yani. Tabi doğal olarak yani. Kabul etmiyor bunu. Yani bu aslında yapılan bir şey bence dünyada firmaların tabii, gizliden tabii. gizliye mutlaka uğraştıkları bir şeydir diye tabii. düşünüyorum. O, yani beni çok şaşırtmadı. Facebook gibi hep pis oynayan bir firmanın şeyi şaşırtmadı böyle bir çalışma
için olması. Facebook oraya tutmuşsa da boşuna para vermiş. Türkiye'ye bir ekip yollasa şu seçim kampanyalarını izletse neler öğrenir? Uzman olurlar. Bir haftada uzman olurlar. Her türlü komplo, yani. Kaset, bütün tezgahları öğrenirler.
Bir de işin garip tarafı Facebook ile Google birbirlerine, birinin tavuğuna kış diyen iki firma değil ki. Yani Facebook arama motoru işine girmiyor. Harita marita
yok,
işine girmiyor.
Şöyle belki birbirlerinin satın alacağı firmalar mesela Skype'ın peşindelerdi.
Doğru.
O tarz.
Aa doğru bak.
Ya yani Facebook'da Google'ın en şu anda ciddi olarak kesikliğe çarpıştığı nokta reklam.
Evet.
Facebook gitgide reklam şeyinden tırtıklamaya başlıyor Google'ın.
O yüzden Google Like özelliğini getiriyordu.
Evet.
Doğru.
O yüzden bunlar daha kapışırlar. Şimdi.
Skype dedin tam.
Evet, tam oraya denk geldi. İki önemli haberi sonra saklamıştım. İlki Skype. Satıldı. Bir daha satıldı. Yani. Sürekli satılıyor. Bu sefer de
Microsoft'a. 8,5 milyar dolara.
Niye bu kadar çıldırdı insanlar?
Ya Skype çok ilginç. İlk VoIP yazılımlarından bir tanesi. Yani IP üzerinden ses iletişim yazılımlarından bir tanesi.
Ya ilk değil de Özkan şöyle. İlk kez kullanılabilir.
Hali kesinlikle öyle. Çünkü önceden IP numarasını arardı.
Yani şeydi, böyle teknik bir olaydı. Yani senin dediğin gibi IP numarasından karşındakini ararsın falan. Hatta şey yaparsın genelde. IRC açıktır yanda ya da ICQ açıktır. Oradan yetişirsin. Ya, evet. Bak alıyorum böyle IP'ni ben falan. Oradan konuşmaya çalışırsın. Evet. Ses geliyor mu gidiyor mu falan. Ya da bir ara mesela ICQ'ya eklemişlerdi bunu.
Evet.
Yine alo alo alo diye alıyorduk yani. Hiçbir şey olmuyordu. Skype bir şey getirdi. Çalışan, çok basit. Tık diye hani kuruyorsun ve konuşmaya başlıyorsun.
Ve mükemmel falan. Bir ses kalitesi.
Yani bir getirdi. Devrim yarattı. Evet.
Şu anda da en fazla kullanıcı tabanı olan yazılım VoIP tarafından bu. Skype. Yani firmalar bunu niçin alıyor? Çünkü Skype öyle bir iş haline geldi ki. Bugün şu an Türkiye'de hizmet yok. İş yapıyorsunuz. Amerika'nın bilmem ne eyaletindeki yerden telefon numaranız sahip olabiliyorsunuz. Aylık ücret ödeyerek.
Evet.
Web sitenize yazabilirsiniz. Ben Amerika'dan ulaşmak isteyen bana buradan ulaşabilir. Tabii. Oraya yani senin Skype hesabına düşüyor gibi. Oradan çok ciddi bir iş modeli haline geldi aslında Skype. Kredi satıyor, yurt dışına yerel telefonları arayabiliyorsun.
Şöyle mesela hani böyle yabancı firmaların Türkiye temsilciliğini yapan dostlarımız var ya. Çoğu şey, ömrü şeyle geçiyor.
Skype. Tabii.
Kulaklık mikrofon kafasında, önünde Skype açık. Hayatları böyle geçiyor.
Evet.
Dolayısıyla hani Skype'ın başarılı, muhteşem bir şey olduğunu tartışılır yanı yok. Ya kabul edilmez yanı yok da. Ben şeyi anlamadım. Ya ortalık yıkıldı işte. Skype satıldı. Microsoft aldı falan. Ya aldıysa aldı kardeşim. Satıldıysa satıldı.
Bence Microsoft Skype'ı kimse almasın diye aldı. Yani ne Facebook ne Google oraya kaptırmamak için. İkisinin de veremeyeceği, vermeyi düşünmeyeceği bir miktar vermiş çünkü.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela ekonomik açıdan da şöyle bir durum var. Şimdi Microsoft'un kasasında belli bir nakit var. Evet. Bu nakiti alıp yeni bir firma alması zaten firma değerini 8,5 milyarı zaten yukarı taşıyor.
Yani.
Microsoft'un aslında baktığımız zaman bu kadar parası olan bir firmanın kaybettiği de bir şey yok gibi.
Hiçbir şey yok.
Yani. Burada şey beni hani bir tek düşündürüyor. Skype birçok platformu destekliyordu. Hani iPhone için de var zannedersem. Hani birçok platformda Skype var. Yani şimdi Microsoft aldı. Hani bunların Microsoft malum kendi işletim sistemi dışında hiçbir yerde ürünlerini görmeyi seven bir firma değil. Acaba hepsinin varasını tek tek kapatacak mı?
Tam öyle değil. Mac'te mesela Messenger var ama ben nefret ediyorum. Yani hiç kullanmadım. Yani kullanmıyorum daha doğrusu. Baktım normal Windows Messenger'ın gerisinde özellik olarak. Esas risk o. Şimdi bakalım Windows tarafında geliştirip diğer tarafları sakat mı bırakacak?
Ya işte yani, çünkü yani şöyle bir şey var orada. İşte hiç öldürecek belki de yani.
Microsoft mesela Mac tarafında yazılım yapmayı ya da iPhone'a yeni öğrendi.
Bu değil
mesela
mi?
Mesela Office 2000 yeni çıkan Office versiyonu Mac için çok güzel. Bir önceki versiyon rezalet.
Evet.
iPhone için çıkan Live Messenger çok başarılı.
Evet.
Yeni yeni öğreniyor Microsoft. Ben o ekosistemden geri kalacağını sanmıyorum Microsoft'un.
Ya Microsoft bence bir kere Skype'ı şu klasik Live paketine ekleyecekler.
Herhalde.
Şey olacaktır.
Skype Live.
Skype Live falan olacaktır adı. Bir şekilde MSN Messenger'la bir bağlantı, bir şey kurulacaktır. Yani bir paralellik bir şey kurulacaktır.
Ben kontak senkronizasyonu bekliyorum. Live Messenger'la.
Evet. Outlook'la şey olabilir. Entegrasyon olabilir. Yani şöyle, Microsoft iyi şeyler yapmak isterse hatta şu bu iş şuna gelebilir. İşletim sistemine hani bir şekilde Skype tamamıyla entegre edilir demeye korkuyorum.
Çünkü peki, hani şey, yolunu keserler.
Hemen davalar falan açılıyor ama entegrasyon bir şekilde artar belki. Ha, bunlar ama tabii hep şey, demin söylediğim gibi Microsoft Skype'da iyi şeyler yapmak isterse.
Yani eBay aldı, ne yaptı hiçbir şey, ne yapacağını şaşırdı, sattı.
Yani. Bakalım Microsoft nasıl kullanacak Skype'ı.
2010'da yazılım hırsızlığının Türkiye'ye maliyeti 516 milyon dolarmış. Korsan kullanım oranında %62'ymiş.
Bu da BSA'nın bu haftaki basın bülteninin basın toplantısının bülteni. Ya ben önce şunu sormak istiyorum. Ya artık şu yazılım korsanlığının Türkiye'ye maliyeti şu kadar milyon dolar.
Ne kadar saçma.
Bu cümleyi yıllardır duyuyorsunuz değil mi? Yani bu hiç yeni bir cümle değil. Aynen birebir duydunuz daha önce. Rakam değişiyor bir tek.
Rakam değişiyor.
Ya artık buna inanan var mı ya da bunu ciddiye alan var mı ya?
Evet.
Yani bu geçen... Yani
Türkiye'deki yazılım endüstrisi bu kadar büyük değil.
Bu
zaten yabancı kökenli. Tabi burada korsanı savunma durumunda değiliz. Sadece bu ifadenin yanlış olduğunu söylüyoruz.
Yani bu 516 milyon dolar rakamı nasıl elde ediliyor? Neye dayanarak elde ediliyor?
162 PC işte 100 bin PC var diyelim. Windows 7 bunlarda normalde olurdu. Ekle 100 dolar yani. Bilmem şu kadar para gibi muhtemelen. Çok bakkal hesabı da olabilir
yani. Değil. Sırf Microsoft değil ama işte Adobe falan da hesaba katıyorlar ama. Ya burada bir kere geçtiğimiz aylarda mesela bu BSA bu söylemi dünyada, bütün dünyada kullanıyor. Fakat Ars Technica mesela bu konuda bir yazı yayınladı bir iki ay önce. Bir adam diyor ki ya bu rakamlar diyor inanılmaz şişirme ve şey yapılamayacak rakamlar. Hani masaya oturup da hadi kağıdı kalemi alalım hesaplayalım dediğimizde tekrarlanamayacak rakamlar. Çünkü olağanüstü varsayımlar yapılarak bu rakamlar oluşturuluyor. Ya şunu hiçbir zaman çözemeyecekler. Ya şimdi bak AutoCAD. Şimdi öyle adam bir mimarlık bürosunun AutoCAD'i korsan kullanması tamam hani Autodesk firması için işte bilmem kaç bin dolar zarardır tamam. Ama şu var ya bu AutoCAD çok güzel programmış diye ne olduğunu hiçbir şey ne olduğu konusunda hiçbir fikri olmadığı halde AutoCAD çok güzel programmış deyip tezgahtan satın alıp bilgisayarına kuran adam var. Bakıyor işte bir adını matını yazmaya çalışıyor. İki gün sonra hadi ya bu neymiş deyip silip atıyor. Şimdi bu rakamlar o adamı da kabul ediyor.
Zarar.
Kayıp kullanıcı kabul. Evet. Değil. Ya da mesela şu var. İşte Modern Warfare 2 oyunu. Şimdi bu oyunu Torrent'ten download eden her kişiyi hesaplıyorlar. İşte oyun 50 dolar. Torrent'ten işte 100 bin kişi download etmiş. İşte 50 çarpı 100 bin işte 5 milyon dolar ediyor değil mi? Yanlış hesaplamıyorum. İşte 5 milyon dolar işte oldu. Activision zarar etti. Ya kardeşim tamam hani bu kadar kişi download ediyor da bu adamların hepsi alıcı değil ki. Ya adam Activision için kayıptır. Hani ben bu oyunu alacağım hani hastasıyım deyip de internetten yani parayla alabileceği halde download edebildiği için eden adam kayıp. Ama o download edenlerin çoğu da download edebildiği için ediyor. Ama o adamın download yolunu kapasan adam oyunu hadi ya ben vermem para diyecek almayacak. Ya da hani 10 dolara düşmesini bekleyecek. Dolayısıyla bu rakamların hiç yani bunu hesaplamanın yolu yok. Bunlar hep varsayımlara dayanan rakamlar. Gerçek hayatta bu pazarı hesaplamanın bence bir yolu yok yani.
Evet, kesinlikle öyle. Lansmanlara geldi sıra. Ben bu hafta iki tane lansmana gittim. Birisi Packard Bell'di. Ki onlar Türkiye'de pek toplantı yapan bir firma değildi. Acer'ın bünyesindeler. Diğeri HTC Vodafone toplantısıydı. Özkan da Western Digital'e gitti. Packard Bell'den başlayayım. Yeni ürünleri getirmişler. Koymuşlar, sergilemişler. Radisson Blu Otel'deydi.
Tamam.
Gayet güzel bir yerdeydi. Ortaköy'de. Evet, ulaşımı kolaydı. O açıdan iyiydi. Organizasyon da güzeldi. Ben de fotoğraf makinemi alıp gittim. Güzel panorama fotoğrafları çektim. Boğaz'ı çekebileceğiniz Ortaköy Camii ile birlikte. Çok güzel yerlerden bir tanesi. Tabii ki laptoplar açık söyleyeyim kimsenin umurunda değil artık. Herkes kim hangi tableti yapmış.
Tablet soruyor herkes.
Herkes tablet soruyor. Lansmanda tabii ki laptoplar vardı. Güzel modeller de var. Hatta işte falan koymuşlar artık. Facebook tuşu var. Yani onun adı sosyal medya tuşu ama biz ona Facebook tuşu diyeceğiz. Bunun dışında tasarımları falan gayet güzel ama özelliklerini henüz bilmiyoruz. Lansmana giren ürünlerin konfigürasyonları sadece onlar için geçerliymiş. Türkiye'ye Haziran'da geleceklermiş.
Hmm.
Televizyon touch panelli monitör yapmışlar. O da çok hoştu. Yani görmüş oldum orada. Bunların altyapısı biraz hantaldı yazılım kısmı.
Evet.
Onun üzerine çalışmışlar. O hantallık gitmiş. Hem panel hızlı, ekran monitörün tepkisi hızlı hem de yazılımlar daha iyi olmuş. O çok netti.
Desktop yoktu değil mi? Var mıydı?
Valla
Varsa da kimse bakmamış.
Türkiye'ye gelmeyecekmiş. Onlar tamam. Yokmuş. Var ama gelmiyor. Onun dışında tablet tabii ki ilgimizi çekti. Artık şöyle bir şey olmuş bu Android tabletlerde. Biliyorsun ekran kartları artık referans tasarım. Üstüne evet. Bir tane soğutucu takıp gönderiyorlar.
Tabii.
Markayı. Bir marka değişik, bir soğutucu değişik. Tabletlerde, Android tabletlerde o, yani bu artık kaçıncı lansman, hep onu gördüm. Artık Tegra ekili bir sistem. Standart donanımlarla geliyor. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Girişleri çıkışlarına kadar. Yani sanki bir içinde aynı anakartı kullanan bilgisayar gibi olmuşlar. Sadece dışını değiştiriyorlar. İşletim sistemi de zaten Android 3.0. Bu durumda işte şeye değerlendirirsek ne yapmışlar? İşte biraz oraya gelen ürün. Metal dış yüzeyi vardı bir kısımda. Parlak böyle işte birazcık can canlı yapmışlar. İşte stereo hoparlörü var arkasında. O enteresandı. Ama onun dışında...
İnce mi?
İnceli hepsi artık bunlara da denk. Yani hepsi ince. İncelikle yani. Ayırabilecek bir durumda değilsin.
Anladım.
Ekran hassasiyeti iyiydi. O konuyu da halletmişler. Yani donanım artık tamam oturmuş. Tegra 2 platformunda.
Tamam. Türkçe konusu bakabildin mi?
Türkçeyi hatırlamıyorum şimdi ama Türkçe değildi çünkü yurt dışından gelen bir örnekti o.
Yani. Android'ler yani zaten evet. Kendisi Türkçe desteklediği için. Ek yazılımları firmaların Türkçe yazması evet. Gerekiyor.
Ek yazılım kısmında tabii benim orada merak ettiğim şey şuydu. Donanım aynı olunca dock kısmına benim gözüm takılıyor. Çünkü Asus'un Transform'unu gördükten sonra ben klavyesiz bir şey düşünemiyorum
kafamız
artık.
Kafamız ona takıldı.
Evet ona takıldı. Ve biliyorsun onda 3G yok.
Yok.
Ama şeyde 3G var. Packard Bell'in şeyinde. Tabletinde. Orada şu dikkat çekici. Yani bütün tabletlerde her şey aynı olur da Asus'ta nasıl 3G olmaz hala şaşırıyorum.
Hala inanamıyoruz o.
Evet. Şeyi sordum tabii. Asus'taki klavyenin başarısını görünce o çünkü sırf donanım değil. Asus onun yazılımını da yapmış.
Evet.
Bizde de var dediler. Klavye ama ortada yok. Sadece lafta yani şu anda. Yani fiziki olarak bir şey görmedim. Ama herhalde olacak. Başarılı olur mu? Zannetmiyorum çünkü çok sonra gelecekmiş. Fakat ben bu işe biraz geç gibi. Yani yazı atlayacaklar gibi gözüküyor tablet konusunda.
Anladım.
O yüzden pek iddialı olabileceklerini zannetmiyorum. Artık satan satmış olacak. Yani.
Evet.
Diğer toplantı HTC Vodafone işbirliğinin kutlamasıydı. O da Esma Sultan yazısı. Benim en çok sevdiğim lansman yerlerinden bir tanesi.
Yine Ortaköy.
Evet yine Ortaköy. Oraya da geniş açı lensimi alıp gittim. Orası da köprü çekmek için çok güzel bir mekan. Güzel fotoğraflarla döndüm. Zaten şeyde yani ürün tanıtımı da vardı. HTC Desire'ları görmüş oldum. Daha önce kullanmamıştım. Bol bol eleyebiliyordum.
Ne dedi işbirliği dedikleri?
Artık yani HTC'yi Vodafone'la alacaksın.
Peki bu şey anlamına mı geliyor? Ben çarşıya çıkıp HTC...
İşte onu bilmiyorum.
Herhalde alabiliyorum.
Ama Turkcell'de alabiliyorduk ama ne oldu? iPhone'ları. Çok zor buluyorduk. Yine evet. İlla gidip yine Turkcell'den alıyorduk. HTC'nin Flyer modeli esas şey oydu. Odak noktası. O da tablet. Enteresan tarafı içinde Gingerbread vardı. Honeycomb yok.
Tamam.
Ama
yani 2.3.
Evet. Şey değildi. Hiçbir öyle bir sıkıntı falan yaşamadım ben. Çok detaylı test yapamadım ama
2.3 zaten çok başarılı.
Evet. Yani o ekranın hassasiyeti olsun, tepki süreleri olsun gayet iyiydi.
Yani.
Telefonların tepki süresi de çok iyiydi. Yani benim iPhone 3G'mden daha hızlı çalışıyordu. Tabii içlerinde pek bir şey olmadığı için biraz öyle ama şu çok iyiydi. Telefonun kalitesi yani o metal gövde çok ciddi şekilde kalite hissi veriyor insanın.
HTC bayağı toparladı kendini o konuda. Desire'da, Desire HD'de çok beğeniliyor.
Yani bir iPhone'dan çok daha kaliteli hissi veriyor insanın eline tuttuğu zaman. Daha bir böyle genç işi gibi durmuyor ama yani bir profesyonel yani bir iş dünyasında böyle yani biraz daha takım elbise giyip gidiyorsan o HTC eline daha çok yakışıyor. Bu kesin yani. Onda da Gingerbread var tabii haliyle. Onda da ben hiçbir sıkıntı çekmedim. Ekranı falan kalitesi çok iyiydi. İşte biraz metin okumaya çalıştım. Teknoseyir'e girdim işte. Flashlar çalışıyor mu, yükleniyor mu hiçbir sıkıntı yok.
Evet.
Metinler inci gibiydi. Gayet güzel okunuyordu. Yani ekran kaliteli çok belli. Tableti de güzeldi. Bakalım başarılı olacaklar mı? Fiyatlar ne olacak? Göreceğiz ileriki zamanlarda. Şimdi oyun haberlerimiz de var ama ondan önce ben
bir etkinlik daha var.
Best Endişlerinden
evet sen çünkü Bunun için ta nereye gittin? Almanya'ya gittim.
Berlin'e gittim. Evet. Pazartesi. Normalde bugün dönmem gerekiyordu fakat ama işlerden dolayı biraz erken geldim tekrar İstanbul'a. Yani etkinlik Almanya'da Berlin'de yapıldı. Enteresan bir şekilde ben yani basının davetli olduğu bir etkinlik bu. Ve bu etkinlikte konuşanlar John Coyne yani West End İşleri'nin en tepedeki adamı CEO'su geldi. Bu kadar
evet.
Prestijli bir toplantıya çok az basın mensubu vardı ve bu basın mensubu ben daha önce görmediğim insanlardan oluşuyordu.
Bu öyle derken Türkiye'den gidenlerden bahsediyorsun.
Türkiye'den sadece ben gittim. Avrupa'dan çağrılan.
Genel olarak da
tabii. Avrupa'dan çağrılan basın mensupları vardı. Fakat yani biz 7 kişi falandık ve bunların çoğu adı sahanı duymamış dergilerden, yayınlardan gelen
Allah,
insanlar.
Allah Allah.
İşin o tarafı bir tarafa, ikinci ilginç kısmı özellikle benim de toplantı, özel röportaj yaptım. Rich Rutledge'ın yani Vice Marketing Manager'ın gördüğüm en iyi sunumlardan bir tanesi. Söyledikleri her şey teknik detaya, teknik bilgiye, bir veriye dayalı. Tabii ana konu şeydi yani West End Digital SSD'de neler yapacak, ne olacak? Yani şunu gördüm, West End Digital son kullanıcı tarafında SSD'nin halen önümüzdeki 3 sene 4 sene boyunca belli bir yere geleceğini düşünmüyor. Zaten onlar 1,5 sene önce bir firma satın almışlardı. O firmayla Ericsson, NEC gibi endüstriyel kurumsal firmalar zaten SSD satışını deli gibi yapıyorlar ve o işten de çok memnunlar. Evet. Çok mutlular. Hard disk tarafında kullanıcı kriterinin çok net bir şekilde kapasite, fiyat, ulaşılabilirlik olduğunun farkındalar. Özellikle external disklerin üzerine çok düşüyorlar. MacBook serisi üzerine. Herkesin artık veri kapasitesinin gitgide artacağından bahsediyorlar. Bende birkaç veri var mesela. Şu anda günümüzde toplam dünyadaki veri kapasitesi 310 petabyte civarında. 2012'de yani 1,5 sene sonra bu rakam 2'ye katlanıyor gözüküyor. İstatistiklere göre. 700 petabyte yaklaşıyor. 650 petabyte yaklaşıyor. Ve bir ilginç statistik daha var. O da şu. Bilgilerin çok önemli bir çoğunluğunun kopya veri. Yani %75'inin üzerinde bilgilerinin tekrar veri. Yani aslında bu bilgileri sadeleştirsek biz ortaya 25-30 petabaytlık veri çıkacak. Bu tür enteresan istatistikler paylaştılar. SSD tarafında West End Digital'den iddialı modeller kısa süre içerisinde göremeyeceğiz. O belli. Onlar Silicon serisi diye bir model çıkardılar. Sunucu tarafında SSD'nin güçlü olacağını düşünüyorlar. Fakat o tarafta da ürünleri yok. Ama şey tarafında tabii ki biz epey ürün göreceğiz yine. Özellikle USB 3.0 external disk tarafında.
Hibrit var mı?
Hibrit, söyledikleri şey şu, biz hibrit teknolojisi inanıyoruz diyorlar. Fakat hibrit teknolojisinde gerçekten yazılımla ilgili olduğunu da farkındalar. Windows 8 ile beraber hibrit konusunda West End Digital ürünler görebileceğiz. Oh, diye düşünüyorum şey. Ben.
Raptor var mı yeni?
Yeni şu anda yok planda. Şu anda zaten onun performansından çok memnunlar. Raptor'un performansından. Belki bir kapasite arttırımı gibi bir şey düşünebilirler. Çünkü kapasitesi yetersiz gelebilir.
Çünkü şöyle, disklerin veri yoğunluğu arttıkça malum hani okuma yazma hızları da artıyor ya. Raptor'a yaklaşıyorlar, geçiyorlar.
Evet.
Mesela bende bizim test sisteminde Dark Hardware'in Velociraptor var. İlk başta muhteşemdi okuma yazma hızı babında. Şimdiki diskler, şimdi güncel diskler okuma hızında Velociraptor'ı geçiyor. Ha tamam, Velociraptor'ın hala erişim süresinde de bir avantajı var.
Evet.
O yüzden hani biz Velociraptor kullanmaya ben devam ediyorum test diski olarak ama okuma hızındaki avantajını kaybetti gitti.
Yani orada Hitachi'nin disk bölümü satın aldılar çok ciddi rakamlara. Evet. Oradan gelen teknolojiyle beraber mesela Seagate'in 1 terabaytlık işte plaka şeyini görmüştük yoğunluğunu. Evet. Vestager pek geri duracak gibi görmüyorlar. Kendilerine inanılmaz güveniyorlar. Yani çok kendilerini güçlü görüyorlar disk konusunda. Özellikle normal mekanik disk konusunda pek Seagate'i kayla almıyorlar gibi düşünüyorum. Ben şeyi sordum orada, Seagate Samsung disk birleşmesi olayları ne düşünüyorlar onu sordum. Bir yorum yapmaktan kaçınıyorlar ama bir tedirginlik de yok. Onlar zaten disk kapasitesini Hitachi'den alarak üretim kapasitesini inanılmaz artırmışlar. SSC tarafında zaten 1,5 sene önce bir alım yapmışlardı.
Evet.
Tuzları kuru şu anda. Gördüğüm kadarıyla.
Western Digital External Disk konusunda oldukça başarılı gerçekten. Hani fiyat olarak da iyi, tasarımı iyi ürünlerin.
Evet.
Seagate mesela bir türlü şöyle güzel bir tasarımı bulamıyor. Yani çok değiştiriyor formatını. İşte şimdi bir GoFlex'ler çıktı. Hı hı. Hani arada bir Free Agent'lar, Free Agent Go'lar falan filan bir şeyler habire denediler.
Onun sebebini de öğrendim ben. Nasıl? Seagate aslında kutulama vesaire gibi zincir mağazalara giren ürünler anlamında Seagate daha eski Western Digital'e göre.
Hmm.
Western Digital ilk mağaza olayını, ilk kutulamayı neyle öğrendi? MyBook ürünleriyle.
Evet.
Fakat o dönem şöyle bir şey olmuş. Seagate Maxor alınca Maxor'dan ayrılan bu tür marketing ve kutulama işini yapan tüm ekibi, en iyi ekibi Western Digital kendisi almış.
Hmm.
Şimdi Western Digital'in başarısı aslında oradan geliyor. Kökü Maxor'da yatan ekiplerden. Hmm. Maxor hatırlarsanız Kuzey Amerika'da tasarımlarıyla, eksternal diskleriyle çok şeydi.
Yani.
Koca koca kutular, masa kadar kutularla içinden işte 100 GB disk çıkardı mesela.
Şey ne iş? Medya player'lar konusunda bir şey söylediler mi?
Yani orada mutlular. Çok daha yeni ürünler gelecek orada. Şunu söylüyorlar. Yani televizyondaki gelişmeler onları rahatsız etmiyor. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki televizyonlar da medya player'liğin işini yapar hale geldi.
Doğru.
Fakat onlar şunu savunuyorlar ki haklı bir düşünce. Televizyonların kullanıcılar aldığı zaman minimum 5-6 sene 10 sene değiştirmiyorlar.
Evet.
Ama insanlar medya player'ini ucuz olduğu için değiştirecekler. Western Digital de buna paralel olarak ürünlerini belli bir süre zarfında yenilemeyi planlıyor.
Televizyoncular da sağ olsunlar zaten hani Western Digital'in ekmeğiyle oynamamak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Evet.
Yani şimdi mesela ben Sony AX500 sahibiyim. AX501. Mükemmel kalitede işte bu MKV dosyalarını ya da işte DivX'leri falan muhteşem oynatıyor. Fakat NTFS desteklemediği için hard disk, external hard disk ya da takamıyorsun.
Evet.
Şey değil yani FAT32 kullanmak zorundasın. Yani sonuçta 4 GB'den küçük dosyalar, evet, kullanmak zorundasın. Kullanılabilirliği bir anda %50 doğranmış, evet, oluyor. Uygulamada ne oluyor? İşe yaramıyor. O, evet, özellik hiçbir zaman kullanılmıyor. O yüzden Media Player'ın daha geleceği var.
Evet. Ama Western Digital yani son bir şeyim. PR yani halk ilişkiler, basın ilişkiler olayını gerçekten üzerine düşüp bir yoluna yordamına sokması lazım.
Öyle. Öyle. Western Digital bu işi...
Ürünler güzel fakat bir taraftan da kesinlikle
mesela
iyi olması lazım.
Seagate şeyi çok iyi yapıyor. Ben bir sürü yeni Seagate ürün haberini Facebook'tan öğrenip yaptım. Çünkü adamlar artık hani bize gönderecekleri basın bültenini Facebook'ta Seagate'in grubuna yolluyorlar. Hani ben ardı ardına Dark Adware'e son girdiğim 2-3 tane Seagate haberini Facebook'taki bültenlerinden görüp yaptım.
Evet.
Western Digital'in böyle bir hareketi yok mesela.
Yok. Zayıflar. Western Digital University diye bir şey yapmışlar. Türkçe eğitim videoları vesaire var. Başarılı bir girişim ama şimdi tabii duydunuz mu siz bunu?
Yok.
Yani, demek ki pazarlama kısmını, duyuru kısmını çok zayıf yapmışlar.
Evet, evet,
çok başarısız, evet, olmuş.
Organizasyon güzel miydi bari?
Yani çok kısa bir etkinlikti. Toplantı insanların canını sıkmadı. Yani biz yorulmadık ama CEO'ları çok can çekişti tabii. Yani röportaj, toplantı vermek için.
Yani düzgün bir yerde mi yapıldı?
Tabii tabii. Swiss Hotel'de yapıldı Berlin'de. Gayet güzel organize edilmişti. Zaten kalabalık değildi. 15 kişilik bir gruptu. Ki 15 kişi olunca da idare etmek çok kolay.
Şeyi seviyorum. Seni bir yere götürüyorlar yurt dışında. Sokuyorlar odaya, otele. Sunum. Senin kafanı şişiriyorlar. Sonra alıyorlar aynı uçakla geri gönderiyorlar.
Yani şöyle söyleyeyim, biz 10'da başladı sunum, 11'de sunumlar bitti. Benim özel röportajım 1'deydi, o da 15 dakikada hallettim. Yani toplamda 2 saat 15 dakikalık bir etkinlik oldu aslında bu. Kimseyi yormadılar, hedefleri şuydu, Western Digital kendine güveniyor. Biz şu ürünleri çıkartacağız, söylemlerimiz, düşüncelerimiz bunlar, pazarla ilgili şunları düşünüyoruz gibi. Çok değerli veriler de paylaştılar. Yani böyle şey bağırmadılar, yani Western Digital şöyle diye bağırmadılar. Sunumun yarısı Intel'di.
Hmm.
Yani Intel'in teknolojinin aslında onları ne kadar ileri taşıdığını falan falan bahsettiler.
İyi.
Ya bu da hoşuma gitti açıkçası.
Aslında sabit disk firmaları mühendis getirseler o etkinlikler enteresan oluyor.
Evet.
Mesela yıllar önce Seagate Türkiye'de böyle bir etkinlik yaptı. Bir hakikaten firmadan bir mühendis geldi. ve orada bir sürü böyle merak edip sormak istediğimiz şeyi sorduk. Direkt hani bir mesela bir basından bir arkadaşımız şunu sordu. Dinleyicilerin de kesin ilgisini çekecektir. Hard disk'i dik çalıştırmakla işte yatay hani konumlandırmakla dikine koymak arasında bir fark var mı? Hiçbir şey yok dedi adam. Hani bir bizim için dedi mahsuru yok. Ya diskin çalışmasını engelleyecek bir şey yok.
Evet.
Benzer şekilde mesela çok ilginç başka bir bilgi vermişti. Ben hani her zaman onu hatırlarım. Biz hep şey düşünürdük ya, disk yapılıyor. SCSI kontrol kartı takılırsa SCSI oluyor. SATA işte IDE takılırsa IDE alıyor, SATA oluyor. Mesela şey demişti o mühendis. SCSI diskin hiçbir şeyi SATA diskle ya da işte IDE diskle aynı değil demişti. Yani mekaniği de onun ayrı yapılıyor demişti. Sıfırdan ayrı tasarlanıyor demişti.
Doğru.
Ve şöyle de bir iddiası vardı. Biz böyle benchmarklar falan yapıyoruz ya. Şey dedi. Bana dedi hangi benchmark'ı kullandığını söyle. Ben sana dedi o benchmark'ta benim diskimi birinci çıkaracak firmware'i vereyim.
Güzel.
Diskin
güzel.
Firmware'i ile tamamıyla hani testleri etkileyebiliyorlar. Adam şey dedi hangi programı kullanacaksın söyle ben sana ona göre firmware'i vereyim disk firmware'i. O yüzden hani disk bir kapalı kutu. Hiç bilmiyoruz içinde olan bileni. Onlar biliyorlar. O yüzden diskçi teknik adamlar çok keyifli oluyor onlarla konuşması.
Haftanın oyun fırsatlarına geçelim. Son olarak. Serious Sam.
Serious Sam.
Evet, bu
PC'de
çıktığı zaman yani ismi Serious de ciddi bir oyun değildi. Ama zevkliydi oynaması.
Süper keyifliydi.
Şimdi onda %75 indirim var Steam'de.
Hem de bu yeni HD gençleştirilmiş versiyonunda 3 dolar 5 dolar falan fiyatlar var.
Yani 40 dolarmış 10 dolar inmiş.
O şeyi full paketi.
Tabii her şey var.
Her şeyi. Bir de böyle tek oyun alırsan birinci bölüm o episoddur ya bölüm bölümdür ya. Birinci bölümü 3 dolar da ikinci bölümü 5 dolar mı ne öyle bir şey.
Ya Serious Sam'le ilgili ben şunu hatırlıyorum. Bir yere gidip saçma sapan insanları öldürüyordum oyunda yani başka bir şey değildi. Yani.
Yaratıkları öldürüyordun.
Yaratık mıydı?
Ama işte canavar şeydi.
Yani,
sıfır bilmece.
Evet hiçbir şey yok.
Sırf aksiyon. Hiç nefes alacak zaman yok. Aynı adamdan üzerine 2500 tane geliyor. Yani şeydir ama ya. Seriously'm bir olaydır yani.
Olaydır
hakikaten
evet.
Bir, ve alan hakikaten hala daha eğlenir yani.
Başka şeye bakıyorum. Pre-order'lar yani ön siparişlerde Deus Ex Human Revolution geliyor biliyorsun. Şu anda onda da %10 indirim yapmışlar daha çıkmadan.
Duke Nukem'de indirim var.
Duke Nukem'de indirim var.
Evet. Sonunda çıkıyor mu Duke Nukem?
Ya, öyle gözüküyor.
Az kaldı 10 gün 15 gün.
44 dolar.
Steam yayınlıyorsa inanırım.
Evet.
Şimdi
evet.
Şimdiden sipariş edene indirim var.
49 dolar yerine 44 dolara inmiş. İki oyunda. Almayı düşünenler için tabii ki hiç yoktan iyidir.
Yani ama bence Duke Nukem'de çoğu kişi önce bir çıksın bakalım da öyle para verelim diyecektir.
Yani birisi yorum yapmış yani ön sipariş alınmayacak tek oyun diye.
Yani çünkü yani Duke Nukem Forever yani başka şey söylemeye
gerek yok. Yani. Evet konularımız bu hafta bunlardı.
Bir de bir yerli oyun var.
Ha senin Süpercan.
Süpercan. Ya böyle bir oyun yaptırmış.
Evet.
Türk Telekom mu diyelim, TTNet mi diyelim.
TTNet.
Ya ilginç. Yerli yapım oyun. Bu işte Mevlüt Dinç'in Sobe firması el atmış. Grafikler falan çok iyi. Ve bir de ilginç bir tarafı var. Bu oyunda şey var. Iron Man, Örümcek Adam, işte
Hulk.
Bu karakterler lisanslı olarak var. Hani Marvel'den şey yapılmış. Lisans alınmış.
İşte Can da çocuğun ismi.
Herhalde, evet işte mi? Süper Can da yerli malı süper kahraman.
Evet senin canlandırdığın karakter. Oynadığın evet, karakterin evet. O.
Böyle çevreci falan bir senaryosu var işte böyle çevreyi kirletiyor robotlar falan da onlarla savaşıyor falan. Ama grafikleri falan güzel.
Evet.
Ben daha deneyemedim ücretsiz.
Biz de denemek daha.
Ama hani bir hani,
sadece izledik.
Ücretsiz de gizli bir bedel var mı? Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani şu anda web sitesine basınca download ediyorsun dosyasını. Daha kuramadık. Ama hani daha sonra bir şey istiyor mu bilmiyorum.
Grafikler hakikaten güzelmiş ama.
Güzel yani. Güzel. Ya şey oyunda çizgiyi yükseltti. Bu
Mevlüt Dinç'in Sobe şeyi, firması. Yani ilk olarak bir 2-3-4 sene, 3 sene önce bir yanılmıyorsam bir Citroen oyunu yaptılar. Yarış oyunu. Evet. Mesela ilk kez bir yerli oyun için vay be grafikler güzel ya falan demiştik. HDR bu bloom efektleri falan vardı.
Evet.
Sonra işte artık hani yalnız tabii şu var. Eskiden onların da bir engine 3D motor programlayacağız takıntısı vardı.
Evet.
Onu bıraktılar. Aynen. Artık engine'i alıp kullanıyorlar.
Doğrusunu yapıyorlar.
O yüzden bir anda oyunların görüntü kalitesi arttı.
En doğrusunu yaptılar açıkçası. Evet.
Süpercan'ı denesinler dinleyicilerimiz. Biz de deneyeceğiz.
Evet. Evet, şimdi sona geldik hakikaten. Bizi Twitter'dan ve Facebook'tan takip etmek için twitter.com/teknoseyir, facebook.com/teknoseyir, çok kolay isimler.
iTunes'ta varız.
Evet, iTunes'ta podcastlerimizi takip edebilirler.
iTunes'ta podcast kısmını açınca hatta en tepede fark etmemeleri mümkün değil dinleyicilerimizin.
Hala bilmeyenler varmış çünkü. Yani bize gelen şeylerden bir tanesi bu, niye yani şunları download edebilsek diye bize şey geliyor, istek ya. Geliyor. Halbuki orada var podcast olarak.
Hiç hani iTunes'a alerjileri varsa
ondan mı kaynaklı?
Ana sayfamızda bir
en tepede linkimiz var.
Evet. Tepede o Facebook, Twitter ikonlarının yanında bir de evet. Yayın ikonu var. Ona tıklasınlar, MP3'leri görecekler linklerini.
Yani buna hiç gerek yok. iTunes'tan bizi takip etsinler. Daha en kolayı o yani.
Ya kimisi benim gibi şey Apple alerjili olanlar var. Facebook sayfamıza uğrasınlar.
Evet, oraya biraz evet biraz destek istiyoruz.
Evet, evet biraz.
Açıkçası.
Şu like'ları görelim beyler. Birazcık desteğe ihtiyacımız var o konuda. Biz her platformda olmayı başardık. YouTube'da da varız.
Orada da varız tabii ki.
Hani biraz gecikmeli gidiyor ama normal hani işin doğası gereği. Bir gün falan
galiba. Yok şey hayır artık anında oradayız. Heh. Yani TeknoSeyir'de gördüğünüz saniyede aynı video YouTube'da da oluyor.
Anladım. Her yerde varız biz. Biz de memnuniyetinizi dostlarınıza iletin.
Evet. Sonsuz olarak taklitlerimizden sakının diyorum.
evet, bir daha var.
Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça görüşmek üzere.
Hoşça kalın.